Ayrım 17.
Kendi kendisiyle didişmeler içinde cumartesiyi bulunca sabah erkenden uyandığı yatağında bildiklerini bilmediklerini gözden geçirdi yeniden. Halil'den haber yok, iyi. Bu kadar erken kötü haber gelir ancak. Necla da yoktu ortalarda. Aramamıştı. Nereden arayacaktı ki? Konağa gitmeyi tasarladığı gün arkasına biri takılmış, kuşkusuna kapıldı gazeteden çıkınca. Alınganız, kuruntuluyuz. Peki, kör de değiliz ya. Karaköy'e kadar adım adım peşimdeydi herif. Arkası dönük dikelip durdu tünelde. Vagonun alt başında. Rastlantı. 2 saat sonra İpek sinemasından çıkarken kalabalıkta uzaktan seçmem de rastlantı. Bugün sehere nasıl gideceğini düşünmeye başladı. Kuruntu değil de izleniyorsan herifleri alıp sehere götüreceksin. Yani gitmeyecek miyiz peki? Saatler çok ağır geçti o gün. Tepe başında şehir tiyatrosu önünde. Buluşmakta nereden akıllarına gelmiş bunların? O portada bir yer. Daha izlendiğini bilmiyordu demek Halil. Vişne Bahçesi oynuyor. Çehov'un övgüler aldı. Ona mı gideceklerdi? Biz gideriz seherle. Süheyla'yı da konuşsam mı? Kız dedi ya, seher her şeyi anlatıyor bana diye. Hiç açmamak gerek belki de. Niye? Ne bileyim. Bakarım duruma göre. Taksim'de tramvaydan inince talimhane arkalarından girip tarlabaşı sokaklarında dolandı durdu bir saatten çok. İzlenmediğine hiç kuşkusu kalmadan gitmek istemiyordu buluşma yerine. Ya orada bekliyorlarsa, sehere sokulmadan bakışlarıyla kızı dışarı çıkarıp yöreyi kollaya, denetleye sokaklarda mı yürüsek gene? Perapalas'ın yanındaki merdivenlerden tepe başına çıkarken 5'e gelmişti. Karşıda kanun esası kıraathanesi, Bristol Oteli, Tilla Pastanesi. Hepsi de polis ayağı yerler. Ne yapacaksın başka? Herifler oturmuş seni mi bekliyor? Öyleyse bitti demektir. Durağa yaklaşıp ayrılan tramvaylardan inip binenlerle devinim içindeki sokakta şehir tiyatrosunun camlı büyük kapısına doğru yürürken bir göz daha attı çevresine. Girdi kapıdan. Açık gişe önündeki bir kadınla bir oğlan çocuğundan başka kimse yoktu girişte. Bilet almış olmalıydılar. Onlar çıkarken birileri daha girip yanaştılar gişeye. Duvardaki afişlere bakmaya başladı. Bu kız nerede? Canı sıkılmış, niyeyse kızmıştı biraz da. Kapının açılışıyla döndü. Seher giriyordu içeri. Ne deyip nasıl karşılayacağını unutmuştu birden. Seher Turgut'u görünce şaşaladı. Anımsamaya çalışıyor gibi bir ikircilikten sonra yürüdü Turgut'a doğru. Meraklı bir beklenti içinde uzattı elini. Uzanan eli sıkmaktan başka şey kalmamıştı Turgut'a. Girişe, kapıya, camların ardındaki sokağa şöyle bir bakıp merhaba dedi. Halil gelemeyecek. Sözünü tamamlayamamıştı. Heyecanla kesti Seher. Tutuklandı mı? Heyecanla fısıldar gibiydi sesi. Hayır dedi Turgut. Anlatırım. Önce çıkalım buradan. Kapıya döndüler. Çıkalım da nasıl çıkalım? Nereye gidelim? Önceden düşünüp kurdukları silinip gitmişti kafasından. Ayrı ayrı gitmek daha kuşku uyandırıcı değil miydi? Onu bile pek düşünememişti aslında. Çıktı seherin ardı sıra. Perapalas'a doğru yürümeye başladılar. Ne oldu? Teyzesinden aramışlar. Polis peşinde. Bir süre görünmeyecek ortalıkta. Bilmiyorum nereye gittiğini. Beni de izliyorlar sanıyorum. Polis de adını vermiş birileri Halil'in. Bizim arkadaşlar değil. Kim olduklarını da pek bilmiyoruz. Başı önünde sessiz yürüyordu Seher. Perapalas ara sokağından ana yolu keserek Kasımpaşa'ya geçtiklerinde dönüp bir kez daha baktı Turgut. Aşağı yukarı koşturan araçlardan, yolunda yürüyüp giden birkaç kişiden başka göze çarpar bir şey yoktu. Ne olacaktı ki? Yokuşu inerlerken yavaştan bir sesle "Eve gitmemeni söyledi Halil" dedi. "Orası öyle kalsınmış. Su mu basmış ne?" Kaygıyla dönüp baktı Seher birden. Çanta bir başka evde şimdi. Çanta mı? Anımsamaya çalışıyor gibiydi. Bilmiyorum, öyle söylersin dedi Halil. Ağır ağır başını salladı Seher. Bulunduğu evi göstereceğim ben sana. Ne yapılması gerektiğini sen bilirmişsin. Mektup yazacakmış gerekirse. Anladım, sağ ol. Kaygılı bir sessizlikte yürüdüler bir süre. Cebinden çıkardığı anahtarları çevreden saklar gibi şöyle bir bakınarak uzattı Seher'e. Bir kız arkadaşımızın evi burası. Çoktandır ilişkimiz kopuk. Ortalarda yok. Karşılaşırsan Rıfat'ın arkadaşıyım dersin. Halil'i öyle tanır. Başka şey söylemesen de. Nasıl güç konumda duyumsuyordu kendini? Ya Necla polisle işbirliği yapmışsa? Alçaklık bunu düşünmen. Kız duysa seni hiç bağışlamaz. Ne yapayım? Öyle bir sorumluluk alıyoruz ki üstümüze. Gel de düşünme. Necla olduğunu anlamıştır bu kız. Süheyla'dan duymuşsa. Hiçbir şey belli etmiyor. Aşk olsun. İyi yetiştirmiş Halil. Gereksiz söz etmemişti Beşiktaş'ta da o gün. Ne güzel gündü. Kayık iner, kayık çıkar. Süheyla'yı özledi birden. Ev nerede? Beyazıt'ta. Şişhane'den tramvaya bineriz. Beyazıt'ta inince izle beni. Sokak kapısının önünde eğilip pavuçlarımı bağlarım. Yalnız geceleri gideceksin oraya, unutma. Işık filan da yakma. Başka bilgim yok benim de. Seni nereden bulabilirim gerekirse? Gazeteden. Bir akşam haberleri alırsın. Telefon var orada. Çağırırlar. O büyük anahtarlar iç katlarındır. Birinci katınki çentikli olan. Küçük anahtar sokak kapısının. En üst kata doğrudan çıkılır. Orayla işin yok. Birinci katta halıların arasındaymış çanta. Bütün bildiğim bu benim. Şimdi ayrılalım istersen. Şişhanede birbirimizi kollayarak aynı tramvaya binelim. Halil'i görürsen benim için de kucakla. Durup birbirlerine baktılar. Çekingence gülümser bir pembelik dolaştı Seher'in yüzünde. Heyecanını saklayamamıştı. Ayrıldıklarında güneş vardı Halil'in üstünde. Süheyla kafasına takılı kalmıştı Turgut'un. Niye sormamıştı sanki? Bir daha nerede görecekti bu kızı? Oysa neler öğrenebilirdi Süheyla için Seher'den, kim bilir? Tramvayda arka sahanlıkta yeniden kurdu Seher'le konuşmayı. Evi gösterdikten sonra yürüyüp bir sokakta buluşabilirlerdi. Beyazıt'tan inip de konağın kapısı önünde bağları çözülmüş gibi durarak pavuçlarını yeniden bağlarken 10 adım ötesindeki Seher ilerideki yan sokağa döndü. Çevreyi kollamak için biraz sallanıp da sokağa yürüyünce yoktu kız. Bir yerlere saptı demek. Gelip giden birileri izlenme korkusunu uyandırmıştı yeniden. Ağır ağır kum kapıya doğru indi. Akşam eve gelince yorgundu. Anahtarları Seher'e vermişti. Bir daha da o eve giremeyecek demekti. Yeni mi akıl ediyorsun? Daha önce düşünüp yaptıraydın anahtarları. İstedim ki, gerçekten istememişti. Kaç kez gelmişti aklına. Zırt fırt gidilecek yer değildi orası artık. Pek zorunlu olmadıkça uğramamak gerekirdi. Peki Necla? Bilmiyorum. Onu da artık hiç görmemek en iyisi belki. Halil yakalanırsa? Niye yakalansın? Nereden bilinir? Herkesten, her şeyden kopmuştu böylece. Kaygılarını bastırdıkça Halil'e tüm arkadaşlarına duyduğu, içini dağılıyor gibi yakan özlem yüreğinin derince bir yerinde çakılı kaldı sonunda. Tam o günler getirdi haberi Muharrem. Süleymaniye'ye bir mahya asmaya kalkışmış birileri. Üstünde koskocaman Saracoğlu faşisttir yazısı. Bekçi gelince asamadan kaçmışlar. Polis onların peşindeymiş şimdi. Gazetede birkaç gün sözü edilmiş. Sonra da susulmuştu. Günler, haftalar, aylar geçmeye başlamıştı. Çıt çıkmıyordu bir yerden. Partinin yaptırdığı bir şey olabilir miydi bu? Olurdu, niye olmasın? Kimden öğreneceğiz bunu? Öğrenirsek Muharrem'den gene. O da kesti. İş ciddi demek. Gazetedeki sersem Hami Bey ile Tatar Nazif sığlığında, değiştikçe sinirini bozan insan yüzleri arasında akıp giden çalışma, evdeki tek düze yaşam nasıl boş, nasıl anlamsızdı? Tarihin en kanlı destanlarından biri, faşizm canavarının yenilgisi destanı yazılırken, bu bir işe yaramamak duygusuyla bunalıma düşmekten güç koruyordu kendini. Aynı ortamda işini sessizce yürüten Sahir Bey'e bazı imrenerek, çoğunda da kızarak bakıyordu. Yazı yazıyor, çevirilerini yapıyor. Hiç şaşmadan yürütüyor işini. Zamanı hep doğru gösteren bir saat gibi adam. Nedret gibi bir kadınla ben de öyle olurdum belki. İster miydim böyle olmak? Nedret gibi bir kadınla olmayı kim istemez? Bırak Nedret'i, böyle bir yaşamı ister miydim? Nedret gibi bir kadınla bölüşecek başka şeyler de vardır. Neyin varmış bölüşecek? Sende bir şey yok. Nedret'ten bekliyorsun. Boş bu sözler. Nedret abla Sahir ağabeyinin, biz de çürüyüp gidiyoruz böyle. Akşamları uğramıyordu da artık. Bu yazı karşıdaki evde geçiriyordu Sahir abiler. Refik de eskisi kadar sık gelmiyordu Ankara'dan. Süheyla'yı kaç kez aratmışsa yanıt vermemişti telefonu. Çat kapı gidemezdi. Tanındığı kaygısıyla çekiniyordu. Gazinoya gitmek gelmiyordu içinden. Seher'den haber almak umuduyla gitmeye kalkıştığı bir sırada yalnız dinlenceye geçip çalışmasına ara verdiğini duymuştu Muharrem'den, gazinonun. Süheyla da aramıyordu onu artık. Bir iki kez gazeteye geldiğinde bir kadının aradığını bildirmişlerdi. Nasıl kestirsindi kim olacağını? Necla'ymış meğer. O aramaz, ben nasıl arayayım onu? Eve mi açsam gene? Ya aptal hizmetçi çıkıp yoh diyecek, ya da ağlamaklı umutsuz sesiyle Mükerrem Hanım çıkacak, bilmiyorum diye. Jüli de bilir bunu. Jüli deyi nerede bulacağım? Ama kocası mıdır nedir şehir tiyatrosundaki o herif? Neydi adı? Oradan bir umut var. Oynadıkları komediyi de pek övdüler. Biraz gülelim bari. O akşam tepe başına çıkıp bilet aldı. Beyoğlu'nda ayaküstü bir şeyler yiyip erkenden gidip oturdu tiyatroya. Üçüncü sıranın başındaydı yeri. Salon yarı doluydu. Sulu bir Fransız vodvili. Kötü oynamıyordu Salih. Kocayı boynuzlatan anasının gözü bir aşık. Onu da mı kötü oynasın bu herif? Seyircileri selamlarken kendisini gördü gibi Salih. Tiyatro boşalırken geride kaldı Turgut biraz. Salih Bey'i görmek istediğini söyledi. Görevli birine adını verdi. Biraz sonra bir koşturmacayla çıkıp geldi Salih. Coşkuyla sarılıp sıktı elini. Salonda görünce benzetiyor muyum demiş. Çok mu mutlu olmuş Turgut'u gördüğüne? Son oyunlar olduğu için işi düşmüş oyunun biraz. Bütün sezon full gitmişler. Turgut'un övücü sözleriyle de mutlu oldu Salih. Kapıya çıkmışlardı. Ne yapacağını bilmiyordu daha Turgut. Sorsa mıydı pat diye. Yolda daha uygun bir durum çıkar bakarsın. Geçen bir taksiyi gösterdi. Laleli'ye değil mi? Buyurun, sizi bırakayım ben. Yok dedi Salih, biz buraya taşındık. Necla oturuyor şimdi Laleli'de. Siz buyurun bir şeyler içelim isterseniz. Jülide de sevinir. Turgut kadar kimse sevinemezdi şu anda. Ne kadar kolay olmuştu. Daha gidip yarına iş yetiştireceğini söyleyerek ayrıldı Salih'ten. Tayyare apartmanlarında ünlü oyuncu Salih Arda'nın eski katını. Avluda rastladığı ilk kişi gösteriverdi ertesi gün. Ne diyeceğini bilmeden gidiyordu Necla'ya. Kovarsa ses çıkarmadan dönüp gitmek vardı. Diretip açıklama mı yapacaktı? Neyi açıklayacaktı? Kapıyı açıp da Turgut'u görünce Necla'nın dona kalması, sonra hiçbir şey demeden çekip içeri girmesiyle epey zaman, epey de güç kazanmıştı. Cazırtılı yağ kokusu geliyordu içeriden. Girip de konuşmaya başladıkları anda Necla'nın soğuk, uzak durma çabasına karşın bakışlarında gizleyemediği acılı sevgiyi yakaladı. Kuruntum filan değil. Peki o nasıl bakıyordu Necla'ya? Biraz acıyarak. İçine her zamankinden daha çok kemirmeye başlamıştı o anda bu duygu. Bu kızı sevmiyordu. Yeni değildi ki bu. Öyle değil. Yeni yepyeniydi. Doğruydu dediği Necla'ya. Güvenmişti ona. Boşa çıkmış da değildi bu güveni. Sorumluluk duygusuyla yüreğinin delik deşik olduğu da doğruydu. Bu muydu sevgi? Sevginin bunun çok ötelerinde bir şey olduğunun tam bilincine orada o anda varmıştı sanki. Bu karşısında oturmuş, tepeden bakıp dikine sözler eden kıza hiçbir şey kaynamıyordu ki içinde. Yaşam boyu birlikte olmayı ne düşünebilir ne de düşleyebilirdi böyle biriyle. Bir yaşam boyu bağlanacaksa söz gelimi Nedret Hanım gibi. Kalktı, doğruydu. Görülmemeliydiler Necla ile birlikte. Hem çok kolay hem çok doğal olmuştu Necla'dan ayrılıp evden çıkışı. İşte bu kadar. İstemiş olmak başka şeydi birini. Sevmek başka. Süheyla'cıkla da yattık. Gizli bir yanı yok ki bu işin. Gene de yatacağızdır. Ya da bir başkasıyla. Kime ne bundan? Partiyle bağlantılı sorununa gelince söyleyeyim bir başkasına. Güzel de o konaktaki işin bir ilgisi yok ki partiyle. Necla bunu bilmiyor. Bilmesine de gerek yok. Partili olma işini pek önemsemiyor ki o da. Senin titizlenmen niye? Sen çok mu yakın ilişki içindesin partiyle? Bekle bakalım günler ne getirir. Beklemekten başka ne yaptık ki bugüne dek? Sıkıntılı bir yaz akşamı, yorgun, argın, daha çok da bıkkın eve geldiğinde kimse yoktu. Mevlide mi gitti bizimkiler gene? Ne cehenneme isterlerse. Bir çay koymak için mutfağa giriyordu ki kapı çalındı. Yüreği nedense hop etmişti zil sesiyle. Açıp da karşısında Kemal'i görünce bu kez de sevinçle karışık merakla hop etti yüreği. Gerginlikten kurtulmak ister gibi sarıldı. Sen bu evi biliyor muydun ulan? Taş atmaya yönelik sözünü gerçekçi yorumladı Kemal. Sahir abilere uğradım. Nedret abla gösterdi kapıyı uzaktan. Demek burada onlar da. Gelip bir iki gün kaldıkları oluyor. Keşke uğrasaydım. İyi gel. Çay koyuyordum. Otur da şöyle bir. Kesti hemen. Yok dedi çıkalım. Evde bulamasam diye öyle korkuyordum ki. Nereye çıkacağız? Çıkalım anlatırım. Özel bir anlamı olmalıydı bu gizemli tutumun. Çıktılar. Kapıyı çekiyordu ki giriş kapısından apartmana dalan irice yapılı biriyle irkilir gibi oldu. Adam merdivenlere yönelince anımsadı. Yukarı kattaki Ebe Hanım'ın Deniz Assubayı oğluydu. Şahap Bey, 40 yılda bir görünür, bir de sivil giyinmiş. O beni hiç tanımıyor olmalı. Sivil polis sandım birden. Belki de öyledir, nereden bilirsin? Nazımların, Doktor Hikmetlerin davası bu gediklilerden patlak vermedi mi? Namusluydu onlar. Hiç mi namussuz yoktu işlerinde? Paldır küldür merdivenlere çıktı herif. Sokakta dönüp baktı Turgut. Yukarı katın elektriği yandı. Ebe Hanımlar da yoklar demek. Partiden biri buluşacak seninle. Önce anlamamış gibi dönüp baktı yanı sıra yürüyen Kemal'e. Heyecanlanmıştı. Partiden biri mi buluşacak benimle? Sonunda bir boka yarayacağız biz de. Kimmiş? Söyler söylemez de pişman olmuştu. Yan yan baktı Kemal. Ne bileyim ben dedi yadırgayan bir sesle. Ağzımdan çıktı işte dedi Turgut. Özür diler gibi. Nerede buluşacağız? Ertesi sabah saat 8'de Sultanahmet'te Alman Çeşmesi'nin önünde elinde Vatan gazetesiyle biri bekleyecekti Turgut'u. Yüksek Ticaret Okulu'nu soracaktı Turgut ona. Birlikte yürüyeceklerdi. O kadar. İkisinin de bildiği gibiydi günlük olaylar. Rahmi Usta tutuklanmıştı. Bırakmıyorlardı. Fehime abla ağır hastaydı. Kafayı kocasına takmıştı. Herkese sorup duruyordu artık Rahmi Usta'yı. Reşat'a, Sebati'ye. Hemen de tüm tutuklulara ağır işkence yapmışlardı poliste. Bizim arkadaşlar pek fire vermemişlerdi. Kemal'in adını Osman'ın bir mektubunda görünce çok işkence yapmışlar. Mektubu buldukları oğlana. Abuk subuk sözler etmiş o da. Bir hafta kadar tutup gerçekten hiç bilmediği şeyler sorduktan sonra en çok kaygılandığı Rahmi Usta'yla ilgili hiçbir şey sormamışlardı söz gelimi. Bilmiyorlar mıydı ilişkilerini? Bir başka hesapları mı vardı yoksa? Falaka beklediği sıra bırakmışlardı Kemal'i. Suç atımında bulunan kişi geri mi almış sözünü ne? Aradıkları birinin yerini bildirmiş polise. Sorularına bilmediğini söyleyip sustukça ünlü polis ağzıyla biz sana söyletmesini biliriz dediklerini anlatırken gülüyordu Kemal. Hiç bilmediğim bir şeyi bana nasıl söyletecekler diye meraktan öldüm diyordu. Kemal'e bir de Halil'i sormuşlardı sürekli. Nasıl mutlu olmuştu Halil'in yerini bilmediği için. Bildiğin her gizli şey başına belaydı poliste. Özellikle Halil'in peşindeydi polis. Süleymaniye minarelerine kızıl bayrak asılmış. Ondan kuşkulanıyorlardı. Kızıl bayrak mı? Duraladı Turgut. Öyle duymamıştı o. Saracoğlu faşisttir diye bir bez afiş asmaya kalkışmışlar diye duymuştu. Kızıl bayrak işini Nihat duymuştu poliste. Kemal'in derdi aman yakalanmasındı Halil. Polis peşindeydi. Belki de Halil'i onun gördüğünü umduğu için bastırarak söylüyordu. Herkesi izliyorlardı. Caddeye varınca ayrıldılar. Bakındı çevresine. Kuşku uyandıracak bir şey yoktu. Nasıl bileceksin? Ertesi sabah Alman Çeşmesi'ndeki buluşmaya giderken de Çemberli Taş'ta indi tramvaydan. Claude Ferrer Caddesi'ne saptı. Sultanahmet'e doğru ara sokaklara girip yanına yöresini gözleyerek dolandı bir süre. Buluşacağımız arkadaş da benim kadar özen göstermiş midir? Sen sana düşeni yap da o yapmamışsa bizimki de hava. Yüksek Ticaret'e inen sokağı dönüp Alman Çeşmesi'ne doğru yürürken sabahın bu saatinde yeni uyanmış alanı şöyle bir taradı gözleriyle. Kim olacak bu saatte? Çok önemli birinin peşinde değillerse bu kadar erken işe başlamazmış sivil polisler. Çeşme yöresinde de yoktu kimse. Saatine baktı 8'di tam. Ayasofya önlerinden çeşitli yönlere yürüyen birileri vardı uzakta. Üstünde solmuş, lacivert bir yağmurluk olan, başı açık, saçları biraz dağınık, ince uzun birisi adımlarını çabuklaştırıp yaklaştı. Turgut'u görünce duraladı çeşmenin yakınında. Cebinden çıkardığı Vatan gazetesini açıp sayfalarına bakmaya başladı. O olmalıydı. Turgut'un yaklaştığını görünce başını kaldırıp baktı. Şakaklarındaki kır saçlara karşın genç görünüyordu yüzü. Öğrenci sanki. Soruyu alınca gülecekmiş gibi bir iki kırpıştırdı karaya çalan gözlerini. Yüksek Ticaret mi? Gösterdi başıyla. Şurası diye yürüdü. Turgut da yürümeye başladı yanı sıra. Beklemediği kadar heyecanlanmıştı. Önce durumunu konuşalım. Pek göze çarpmadan işten ayrılabilir misin 3-5 gün filan? Ne diyeceğini bilemeden kaldı Turgut. Sessizce yürüdüler bir süre. Yüksek Ticaret'in yanından yokuş aşağı inen sokağın başına gelmişlerdi. Marmara görünüyordu uzaktan. Yokuşu inmeye başlarken açıklama gereği duydu adam. Tutuklamaları biliyorsunuz dedi. Sürgündeki bir arkadaşın buraya gelmesini istiyor parti. Toparlayacak biri işçinin tanıdığı bildiği ona ulaşmak gerekli pek göze batmadan. Anlamıştı durumu da karara varamıyordu Turgut. Ne yanıt vermeliydi çıkamamıştı içinden. Bilmiyorum nasıl olur dedi. İzin alırsam göze batar. Almadan kaybolursam daha çok göze batar. Sustu. Parti göreviyle Anadolu'ya gitmenin çekiciliği öyle ağır bastı ki yolları tıkar gibi konuşması niyeydi şimdi yani. Kızmıştı kendine. Halil doğru. İlle de ince ince düşüneceğim. Akıllı desinler. Şimdi aklını da akıllısını da. Bir yoluna bakacağız dedi. Nedir? Nereye gideceğiz? Ne vakit için düşünülüyor? Hemen. Durumunu ayarladığında çıkacaksın yola. Ablamın benim miras işlerimiz var Manisa'da. Gazete bilir bunu. Acele bir durum için birkaç gün ayrılman pek göze batmaz sanırım. Nereye gideceğiz? Adam duraladı. Kırşehir dedi yavaşça. Öyle de ters bir yerdi ki Manisa'ya. Kırşehir'de Doktor Hikmet yatmıyor mu? Onu kaçıracak değilizdir. Tutamadı. Doktor Hikmet var orada değil mi cezaevinde? Başını salladı adam. Oradadır evet dedi. Aranır gibi duraladı. Bizim işimiz başka dedi. Arkadaş sürgün orada. Cezaevinde değil. Bir sessizlik oldu. Uzayınca tedirginleşti Turgut. İyi bakayım dedi. Uygun bir biçimini bulacağız. Ne vakit buluşuruz sizinle? İsterseniz bu akşam. Bu iş hemen olsun ister parti. Güç biraz. Çarşamba akşamı 6'da buluşalım aynı saatte. Aynı yerde olur mu? Başka yolu yoktu, olacaktı. Ayrılıp yan sokaklarda gezinir gibi gazeteye giderken adını söylemediğini düşündü adamın. Sen de söylemedin. O beni tanıyordur. Sen de tanıdın. Uyduruk bir ad mı söylesindi ille de. O da seni bu kadar tanıyordur belki de. Alacağı işi düşündükçe heyecan dalgası kaplıyordu içini. Neyse, bir işe yarayacağız sonunda. Önce Sahir abiyle konuşmak gerek. Ne diyeceğim? Manisa diyeceksin. Ne diyeceksin sonra? Sonrasını sonra düşüneceğiz. Gazeteye gidip de Sahir abiyi görünce umduğundan kolay çözüldü sorun. Manisa'ya gitmesi gerekiyordu. Ablasına duyurmak da istemiyordu. Gene pislikler etmişti o herif. Gizemli bir iki sözle üzüntülü görünümü durgunlaştırmıştı Sahir Bey'i. Başını salladı yavaşça, anlıyorum gibisine. Ne de anladın ya. Sahir abiye bu oyunu oynarken üzüntü duyacak oldu. Onun da inandığı doğru bir iş için yapıyordu bu kandırmacayı. Niye üzülsündü? Belli mi bu adamın ne yapacağı? Karşı çıkacaktı belki de. Bir üstünlük duydu o zaman da. Birkaç gün görünmedi diye işler bozulmaz diyordu Sahir Bey. Hastalanıp ayrılsındı gazeteden. Evde yatıyor olurdu. O yokken ablasıyla ilgilenirdi onlar. Bu hafta buradaydılar. Hafta sonu çıkacak birkaç yazının düzeltmelerini de bitirdikten sonra çarşamba akşamı yazı işleri müdürü Hamiye kendini kötü duyumsadığını, midesinde bulantı, başında ağrı olduğunu söyleyip erken çıktı gazeteden. Sahir Bey yoktu odasında, görememişti. Bekleyecek durumda değildi. Lütfen ona da bildirsin de Hami Bey. Kötü oynamamıştı doğrusu.